Premier Bundesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Ömer, yanımda Uğurcan var. Uğurcan hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba abi.
Bir haftalık aradan sonra tekrar aramızdasın. Vizeleri hallettin, geldin.
Evet abi artık geldik.
Yani biraz da şanssızlık, tam böyle bir programa geri döndün ama çok keyifsiz maçlar. Yani bu hafta
Kötü bir haftaya
herhalde,
denk geldik.
ya bu sezon herhalde izlediğim en kötü hafta, yani Premier Lig ve Bundesliga özelinde. Yani izlediğim hiçbir maçtan keyif aldığımı söyleyemem. Bundesliga'daki bu hafta bir sürpriz sonuçlardan veya işte beklenti dışı sonuçlardan bahsedeyim. Bir cuma günü Frankfurt Augsburg'u geçti 3-1. 2-2 transfer olduğundan beri ilk golünü attı. Haftanın en keyifli maçı Hoffenheim Gladbach oldu. O 4-3 bitti. Hatta Ozan Kabak'ın bir golü var. Yani işte bir
Çok güzel
stoperden beklenmeyecek
uzaktan.
kalitede, aynen, yani hani böyle sanki uzun zamanlık bir şeyin acısını çıkarırcasına acayip bir gol attı. Kendisini de tebrik edelim, Ozan Kabak. Köln kendi evinde Darmstadt'a 2-0 galibiyeti, o çok şey bir sonuç, yani Köln adına çok üzücü bir sonuç, çünkü aşağı taraflarda kazan kaynamaya devam ediyor. Mainz kendini attı playout bölgesinden, Bochum'u oraya çekti. Bochum'la Köln'ün kaybı onlar adına çok büyük sıkıntılara sebep olacak gibi. Heidenheim kendi evinde denedi ama Leipzig'ten puan koparamadı. 2-1 kaybettiler. Union Berlin'de kendisi aslında Bayern Münih'e 5-1 yenildi. Ya onunla ilgili benim tek söyleyeceğim şey, Bielitsa Hoca geldiğinden beri Union Berlin çok yumuşak kaldı. Yani o eski Union Berlin'in esas özelliği çok sert bir takım olması, çok kompakt durması. O sertliği üzerinden alınca Union Berlin iyice kırılgan bir takıma dönüşmüş. Yani çok çabuk dağıldılar. Çok çabuk paramparça oldular. Bayern Münih adına da bu galibiyet şaşırtmıyor. Çünkü Arsenal'e eleyince ciddi bir özgüven sağladılar. Çünkü yani bu sezonun en iyi takımlarından biri Avrupa'da baktığın zaman da Arsenal.
Kesinlikle.
Onları elemek, yani iki maçta da en azından yenilmemek, turu geçmek onlara ciddi anlamda bir özgüven aşılamış. Onun da şeyiyle, gazıyla Union Berlin rahat geçtiler. Pazar günü bütün haftanın en şok sonucu Werder Bremen Stuttgart 2-1 yendi. Ve gayet de iyi gözüktüler. Stuttgart adına kötü bir mağlubiyet. Şimdi haftaya da Leverkusen'e konuk olacaklar. Bakalım nasıl olacak. Leverkusen de Dortmund deplasmandan 1-1 ile döndü ama hani derler ya, Allah korudu diye, resmen Allah korudu yani. Başka bir açıklaması yok. Zaten ilk 11'i görünce dedim ki yani Dortmund herhalde seriyi bitirecek diye düşündüm. Çünkü elindeki bütün forvetlerin sağlamken birini bile oynatmamak. Ya onu geçtim, 9 numaraya Adli'yi bile koymamak çok ilginç. Hani Adli biraz daha sahte 9'a yatkın bir oyuncu. Hoffman sahte 9. Bir kanat Tella, bir kanat Frimpong. Yani normalde kanat forvet bile olmayan, ofansif özellikleri bile daha çok olmayan oyuncularla oynaması iyice kısırlaştırdı maçı. Dortmund da biraz, nasıl diyeyim, yorgun. Biraz da zafer sarhoşu, işte Şampiyonlar Ligi yarı finali falan. Ya çok sıkıcı bir maçtı. 82'de yanlış hatırlamıyorsam Fülkür'ün golü gelince oyun şöyle bir hareketlendi. Bir de çok acayip bir gerginlik yaşandı. Gerginlikte VAR olmasaydı muhtemelen Leverkusen 10 kişi kalacaktı. Çünkü hakem bayağı tereddütsüz bir şekilde Boniface'i attı. Orada muhtemelen yere düşen Schlotterbeck'i Boniface'in vurup düşürdüğünü zannetti. Ya böyle tokat ya da ne bileyim böyle yumruk benzeri bir şey attı da devirdi zannedip hemen kırmızı kartını çıkardı. Sonra VAR'da tekrar izlenince Boniface'in hiç olayla alakasının olmayıp şakanın Schlotterbeck'i ayırmaya çalışırken çekip düşürdüğünü gördü.
Çok karışık bir anda gitti.
Evet, yani hani ben dedim ki kırmızı kartı iptal etti, şaka mı kırmızı kart görecek derken şakaya sarı kart çıktı. Yani çok kaotik bir pozisyonda, hani VAR olduğuna şükrettiğimiz anlardan biri. Çünkü muhtemelen Boniface atılsaydı Leverkusen bu kadar hücum gücü anlamında şey olamayacaktı, yani son dakikalarda bu kadar etkin olamazdı. Yani şey, sınırda yaşıyor. Yani Çabalonuzu sanki şey gibi, hani şampiyon da oldum, Avrupa Ligi'nde yarı finale geldim. Ligde de namağlup serisi artık çok önemli değilmiş gibi davranıyor sanki. Yani bayağı böyle, ya da şeye mi alıştırdık, yani ya ben zaten 90-80'den sonra gene bir şekilde gol atarım kafasına mı girdi nedir, hani böyle kadere karşı gelmeye çalışan insanlar, hani ölemiyorum, bari bir camdan atlayayım bakalım ölebilecek miyim falan tarzı işler yapıyor. Bir birlik beraberlik gene ucuz kurtardılar. Dortmund adına üzücü, çünkü Leipzig'in kazandığı haftada gene puan kaybettiler. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Seneye 36 takım katılacak Şampiyonlar Ligi'ne. Almanya'nın da bir katılımcı daha eklemesi çok muhtemel gözüküyor. Çünkü şu an Avrupa Kupalarında 3 tane takımı var. 2 tanesi Şampiyonlar Ligi'nde, bir Avrupa Ligi'nde olmak üzere. Ya bir anda Dortmund, Leipzig ikisinin birden Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini, Frankfurt'un Avrupa Ligi'ne gittiğini görebiliriz. O da çok enteresan olacak. Bakalım. Burada da puan farkı 2'ye çıktı Leipzig'in kazanmasıyla, 59-57. Bundesliga kısmı bu şekilde. Eğer bu maçlarla ilgili söylemek istediğim bir şey varsa Uğurcan'ı alalım, yoksa İngiltere'ye geçelim.
Ya aslında Leverkusen Dortmund maçını da sen çok iyi özetledin abi. Çok iyi bir maç değildi çünkü futbol alanında da konuşulacak çok az şey vardı. Orada benim de dikkatimi çeken şey elinde Patrick Schick de var, Boniface de var. İkisi de sağlam.
Ya
Hani
Hlozek
Borja
var. Hlozek bile olur yani.
Iglesias, Rozek var. Hani Borja Iglesias'ı sarmazsak bütün forvetlerin
Evet.
sağlam sayılır yani. Hiçbirini oynatmayıp Hoffman'ı sahte 9 gibi denemek çok garipti. Çok da iyi oynadığını düşünmüyorum ben. Zaten oyundan da çıktı. Yine Virs'in çözdüğü, sihrini yaptığı kornerden son dakikada, sonunda sonu, uzatmanın sonunda bir gol izledik. İşte Frimpong'u sağ kanat diredik çıkarmadı. Çok garipti. Galiba şey yapıyor hoca. Leverkusen de seneye kalacağı kesinleştiği için bu sene işte elimdeki oyunculara bakayım hangileriyle devam edeceğim, etmeyeceğim. Biraz da onları artık oynatıyor mu? Farklı yerlerde mi oynatmaya çalışıyor? Onları mı deniyor? Yani aklıma bir şey gelmiyor çünkü Namağlup serisi ne olursa olsun senin için önemli bir şey yani senin için bir apolet
Tabii ki canım.
korumak kesinlikle iyi olur. Onun dışında söyleyeceğim çok da bir şey yok abi bu kadar.
O zaman İngiltere tarafına geçelim. Orada da Premier Lig'deki maçlar yani çok iç açıcı değildi. Yani Arsenal ile Liverpool ikisi de kazandılar ama yani şimdi Arsenal Wolves'un karşısındaydı. Ya yani Wolves'un zaten bütün kilit ofans oyuncuların hepsi sakat. Yani hücumsal anlamda çok ciddi bir varlık gösteremediler. Hani Lemina'yı yedeğe çekti, Ait Nuri yedek, hani bir iki silahı da yedekte saklamak istedi ama çok da öyle bir maç izlemedik. Arsenal daha çok dominasyon üzerinde gitti. Bir Wolves'un ilk yarıda ciddi bir pozisyonu vardı. Top direkten döndü. Onun dışında da böyle yani Wolves'a ciddi anlamda XG sağlayacak bir pozisyon görmedik. Arsenal tarafında da yani Arsenal kazandı ama yani o bildiğimiz dominant Arsenal şeklinde değildi. Yani Bayern Münih'in tam tersine de burada Şampiyonlar Ligi'nden elenmek Arsenal'i ciddi anlamda şoka uğratmış. Yani hiç beklemedikleri seviyeler. Yani bu kadar kötü sezon geçen bir Bayern Münih'e nasıl elendik? Bu psikolojiden çıkamamış gibilerdi. 2-0'lık galibiyet, yani kazanmaları onlar için çok önemliydi. Kazandılar. Yani çok oyunu çok müthiş domine etmemeleri bence şu an çok bir problem değildir ama mesela bugün Chelsea'yi ağırlayacaklar. O maç çok kritik olacak. Yani Arsenal'in bu şampiyonluk yarışında. Çünkü Liverpool'la ikisinin önümüzdeki haftalarda çok ciddi sınavları var. İşte kimisi Tottenham, kimi işte United, işte kimi nereye gidiyordu? Liverpool'un da bir çok ciddi bir önemli maçı var. Sezon
Arsenal ile
sonuna
Tottenham
doğru.
maçı var yine. Yani bu
Arsenal
hafta iki
Tottenham
tane
maçı var, Chelsea
Londra
var,
derbisi oynuyor.
Manchester United var. Sondan bir hafta önce Arsenal'in, Liverpool tarafında da çok ciddi 2-3 tane maç var. Ama City'ye baktığınız zaman City'nin Tottenham dışında Aston Villa var bu arada. Tamam, hatırladım. Liverpool'un da Aston Villa ile Tottenham maçları var. City'ye baktığın zaman City'nin elindeki en zor maç bir Tottenham maçı var. Yani üçünün ortak takımı, en zor maçlardan biri olarak görüyorum. Yani City bir tık daha kolay bir fikstüre sahip. O yüzden Arsenal ile Liverpool'un ciddi anlamda hiç hata yapma lüksü yok. Ya hata yapmadıkları gibi rakipten hata beklemek zorundalar artık şampiyonluk için. City'nin de Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi onların da canını sıktı. Çünkü City artık tamamen lige konsantre olacak. Bir tek çünkü FA Cup finali var. FA Cup finali de lig bittikten sonra oynanacağı için yani artık Pep'in rotasyon yapmasına bile gerek kalmadı şu durumda. O yüzden Arsenal ve Liverpool ikilisi City'den puan kaybı bekleyecekler. Onlar da bu hafta oynamadı. Arsenal ve Liverpool'un kazanması City'yi belki bir tık strese sokabilir. Yani onu da sokup sokmayacağını Brighton maçında göreceğiz Perşembe günü. Arsenal ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani ben oyun anlamında çok ekstra bir şey görmedim ama Odegaard'ı normalden bir tık daha istekli görüyorum. Yani takımın içerisinde böyle en böyle istekli, en arzulu oynayan Odegaard'tı. Bir de sakatlığı bir tık daha üstünden atmış gibi. Yani biraz daha rahat oynadı bu maç. Çünkü öbür maçlarda böyle bir iki depar attığı zaman bile hani böyle bir hafif sekiyordu. Bu
Adaleyi
maçta
çekiyor.
biraz daha iyi gördüm ben.
Yani benim aslında söyleyeceğim şeyler var mı maç hakkında? Çünkü yani Gary O'Neill'ın Wolverhampton şöyle bir takım, yani 3-0 kaybettikleri Newcastle maçında bile %56 topa sahip oldular. Yani her zaman topu talep eden, ne kadar kötü oynarlarsa oynasınlar, yani ne kadar iç içe bir futbol oynamasalar da orta saha gücüyle, işte Doyle, Traore, Lemina, artık kim oynarsa orada onlarla topu isteyen bir takımdı. Arsenal'in bu maçı %52'lerde, %53'lerde bitirdiğini gördüm ki bu Premier Lig'in alt sıralarındaki takımlara karşı Arsenal'in genelde %60'ları, %61, %65'lere bile bulduğu zamanları görüyoruz. Bu normale göre çok az bir yüzdeydi. Yani bu nedenle de Arsenal'in aslında biraz tutuk olduğunu, Bayern Münih maçının etkisinde kaldığını gözlemleyebiliriz. Onun dışında Arteta'nın artık kilit açıcı olarak sol kanatta Trossard'ı kullanması çok olumlu bir gelişme bence onun açısından. Çünkü yani orada Jesus oluyor evet, ama sakatlık riski yüksek ve artık Jesus'u biraz daha sahte 9 gibi kullanmak istiyor anladığım kadarıyla. Yani Havertz iyi oynarken niye bir anda yeniden geri çekildi onu da anlamasam da. Yani Jesus'u kullanmak istiyor ve en iyi verim alabileceği yer Gabriel Jesus'u. Sahte 9 onu da biliyor. O yüzden Trossard'a sol kanatta bir yer açılmış oldu ki Martinelli de sonradan gelince ne kadar etkisi olduğunu gördük. Bu sene acayip düşüşte. Zaten Bayern Münih maçlarında da çok kötüydü. Özellikle ikinci maçta hiçbir şey yapamadı diyebiliriz. Burada en dikkatimi çeken şey de Saliba'nın pas hataları oldu. Çünkü yani Saliba Arsenal'le oynamaya başladığı günden beri, hatta Marsilya dönemlerinde de biliyoruz, çok fazla hani ayağını çok çok iyi kullandığını söyleyebileceğimiz bir oyuncu ki Van Dijk'tan sonra o Van Dijk rijen olarak o Premier Lig'in dominant ve ayağı iyi savunmacısı olarak çok fazla öne çıkmıştı. Saliba'nın çok fazla pas hatası yaptığını gördük. Bu da Arsenal'in oyun kurulumunda biraz sıkıntılar yaşamasına sebep oldu. Topu sahip olmanın düşük olmasında bunun da biraz etkisi vardı. Onun dışında senin de söylediğin gibi Saka'nın, Odegaard'ın ve özellikle de Declan Rice'in çok çok iyi bir oyunu vardı ki Declan Rice'in bence artık Arsenal'ın 6 numarası olduğu kesinleşti ki oraya, yani orta sahaya bir transfer yapılacaksa bile o 6 numara değil 8 numara olmalı diye düşünüyorum. Declan Rice'in artık 6'dan 8'e kaydırılması çok çok yani elzem durumlarda olabilir belki. Yani çok büyük sıkıntı yaşarsınız ya da ne bileyim işte Jorginho'yla bir büyük maç planı yaparsınız yeniden. Ancak o senaryo da olabilir. Çünkü Declan Rice gerçekten 6 numarada çok dominant oynuyor. Dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynadığı zamanlar izliyoruz. Yani belli anlarda hani işte kim sayabiliriz rakip olarak? İşte Rodri'yi sayarsın. İşte şu anki dönemde. Ama Declan Rice'ın Rodri'den de ben iyi bayağı olduğunu düşünüyorum ve yani yaş olarak da iyi bir seviyede. Bu yüzden önünde çok önemli seneler var ve onu en iyi oynattığı mevkide oynatmak Arsenal için bence çok büyük kazanımlar elde ediyor. Zaten senin de söylediğin gibi Wolverhampton çok da rakip olabilecek bir takım değildi. Ona rağmen Arsenal biraz zorlandı. Önemli oyuncuları da eksikti. Arsenal rahat bir şekilde kazandı. İki golü de yarıların sonlarında atsa da. Ama oyun kesinlikle problemliydi ve bu hafta da iki Londra derbisi oynayacak Arsenal. Hem Chelsea ile hem Tottenham'la bir puan kaybı muhtemel görüyorum. Her ne kadar üzülsem de. Yani bakalım, inşallah kaybetmezler diyelim ama kaybedeceklerini düşünüyorum. Çünkü takımın o genel havasında böyle bir şey seziyorsunuz. Böyle o akışkanlı, eski akışkanlık yok. İşte Kvyor mesela bugün oynadı Tomiyasu'nun yerine.
Bir
Yani çok
özgüven eksikliği ortaya çıkmış gibi, yani böyle bir eski iştah kalmamış
kesinlikle yani
takımda.
bir de bir anda çöküşe geçince şimdi 1,5 hafta önce hem Şampiyonlar Ligi hem Premier Lig önemli bir hedefti ve favoriydin. 1,5 hafta geçti. Hem Premier Lig'de favori değilsin. İlkler senin değil. Şampiyonlar Ligi'nden çok kötü elendin. Aslında normalde bir senaryo. Ama işte bu Wolverhampton maçındaki Kivior'un performansı Arsenal'in yaz transfer döneminde bir sol bek alacağını bence kesinleştirdi. Çünkü hem Tomiyasu'dan verim alamıyorsunuz, hem Kivior'dan verim alamıyorsunuz. Timber zaten ortalıkta yok. Sezonu
Evet.
kapattı. Yani seneye ne kadar oynar, ne kadar oynamaz emin de olamıyorsunuz.
Bir de sol
Bence
ayaklı da değil Timber, yani hani sol bek olarak kullanacağım desen sol
tabii
ayaklı
tabii
da bir oyuncu değil.
Arteta aslında biraz da sağ ayaklı oyuncular kullanıyor da sahte bek olarak kullanıyor ama tabii ki de yani Timber da hayatında sol bek olarak sahte bek oynadı. Çok fazla maç yoktur diye tahmin ediyorum Ajax'ta, her ne kadar izlemesem de. Benim söyleyeceklerim Wolves Arsenal maç hakkında bu kadar abi.
Ya şeyde de bir ufak bir şey söyleyeyim. Rice muhabbetinde de yani o biraz Arteta'ya bağlı. Hani Arteta hangi yönde kullanmak istiyor mesela Rice'ı? Çünkü Rice'ın arkasına Jorginho'yu koyduğu zaman Rice ileri daha rahat çıkabiliyor. Ve bu sefer ofansta çok ciddi, işte şut atabiliyor, kilit pas atabiliyor. Mesela bu maçta Wolves'un çok fazla hücum şeyi olmadığı için 6 numara da olsa çok ileri çıktı. Çok ileri çıkabiliyor. 4 tane kilit pası var. Maçta en fazla kilit pas atan oyuncu. Ama hani Rice'ın o hücum özelliklerini kısmak istiyor mu? Yoksa yani daha çok Rice'ı ben sekizimsi gibi de kullanacağım mı diyecek. Hani belki şey gibi bir oyuncu isteyecek. Gene Rice tipinde 6-8 değişebileceği bir adam isteyecek. Hani yer yer pozisyonda Rice ileri çıkacak, yer yer pozisyonda diğer transfer çıkacak. Yani bu şekilde bir oyuncu da isteyebilir. Hani direkt böyle bir çapa 6 ya da Jorginho tarzı bir 8 numara, hani daha genç, pas kalitesi yüksek bir oyuncu, fizikli bir oyuncu. Yani o biraz Arteta'ya bağlı. Ben bir de şey düşünüyorum, yani bu sezon şimdi en kötü senaryoyu düşüneyim. Üçüncü bitirdi Arsenal Ligi. Yani ben Arteta'nın biraz tartışılmaya başlanacağını da düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yapılanma süreci atlattı. Ve artık hani şey gibi oldu. Ya biraz eksiğimiz vardı, bak işte Rice geldi, işte Havertz City'den aldık, o geldi, bu geldi. Artık yani bir şey yapman lazım. Bak geçen sene ucundan yırttık. Orta sahada problemimiz vardı. Sana müthiş bir oyuncu getirdim. Acayip de oynuyor ama niye yok hala diye böyle bir sorgulama da gelebilir. Çünkü senin de özellikle söylediğin bir şey var. Arteta çok inatçı bazı şeylerde. Yani geri adım da atmıyor. Mesela Pep zaman zaman bazı şeylerde geri adım atıyor. Mesela o sahte 9'dan çıktı Haaland'ı transfer ederek. Ama Arteta
Mecbur gitti ama
mesela
çıktı.
aynen. Yani Arteta bu tip şeylerde çok geri adım atmıyor. O da biraz belki yönetimde bu sezon sonu biraz böyle bir şey konuşulabilir. Ya bu sezon değil de belki önümüzdeki sezon sonu gene bir şampiyonluk veya Avrupa Kupası'nda en azından bir final gelmezse bence yavaş yavaş, ya kardeşim kaç sene oldu, bu adamla oyalanıyor muyuz acaba tarzı muhabbetlerde dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü Premier Lig'de yavaş yavaş yeni bir döneme geçecek gibi. Çünkü işte Klopp ayrılıyor, yeni bir hoca gelecek. Pep'in de belki 1-2 sezon içerisinde City'den ayrılacağı konuşuluyor. Arsenal'in de tekrar o dominasyonu sağlamak için Arteta'ya güvenip güvenmeyeceğini de bilmiyoruz. Çünkü şimdi 2 senedir deniyorsun, olmuyor. 3. sezon olacak. 3. sezonda tutturamazsa ya bu adam loser tarzı şeyler de, etiketler de üzerine yapışabilir. Göreceğiz ama yani Premier Lig'de ciddi anlamda bir dönüşüm kapıda gibi, 2 sene içerisinde hocalarla birlikte bir oyun stili de değişecek gibi diyeyim. Liverpool maçına geçeyim. Orada da çok ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Fulham deplasmanda 3-1 kazandılar. 2 haftadır akan oyunda gol atmakta çok zorlanıyor. Hatta atamıyor Liverpool, ki ilk gol gene frikikten geldi. Trent'in harika frikik golüyle. Sonra
Muazzam.
skor gene 1-1'e geldi. Bir de Liverpool çok öne geçen bir takım değildir. Yani bu sezon hep geriye düşüp çevirdi maçları. O da çok enteresandı, İlk defa onların öne geçmesi. Sonra iki tane akan oyundan gelen gol biraz rahatlattı. Gravenberg'in de ilk Liverpool golü. O da çok güzel bir gol attı direğin dibine. Ya yani direkten içeri girdi top. Sonra da Jota'nın golüyle 3-1 kazandılar. Onlar adına çok önemli. Çünkü Avrupa Ligi'nden korkunç bir şekilde elendiler. Ligde zaten kayıplar, özellikle kendi evinde Crystal Palace'a yenilmeleri çok ciddi bir özgüven kaybına sebep oldu. Klopp de demek ki sinirlenmiş olmalı ki hem Salah hem Nunez'i direkt
Alistair'ı.
kesti. Yani aynen, yani ilerideki üçlüyü komple değiştirdi. Yedeğe çekti. Jota'nın gene galiba bir sakatlığı var. Gene 2 hafta civarı yok. Yani müthiş bir oyuncu ama yani müzmin sakat. Yani bu çok net.
Ayakta kalamıyor.
Klopp gittikten sonra bence satılması gerekenler listesinde yani zirveye almalı diyebilirim. Çünkü yani sakat oyuncudan verim alamıyorsunuz. Yani şeye benziyor bu. Çok iyi oyuncu abi ama oynayamıyor ki yani, hani oynayamadıktan sonra ne kadar iyi oyuncu olsa da çok bir şey söyleyemiyorsunuz. İyi de bir paraya satılabileceği için, yani sonuçta kötü de bir sezon geçirmiyor oynadığı maçlarda. Belki iyi paraya satılıp kaynak da yaratılabilir. Zaten kulübün gidişiyle çok ciddi burada bir değişim olacaktır. Yani yeni gelen hoca biraz daha farklı bir yapılanmaya gidecektir. Onların temellerini atacaktır. Bunun dışında ekstra söylemek isteyeceğim bir şey yok. Ben Premier Lig panorama yazarken şey çok dikkatimi çekti. Pas haritasına bakarken Liverpool'un gerideki dörtlü. Robertson'ı belki bir tık kenara ayırabilirim ama Kouassa, Van Dijk, Trent ve Endo. Ya bu dörtlü de inanılmaz bir pas trafiği var. O kadar koyuydu ki aralarındaki trafik çizgisi. Ben çok şaşırdım. Sonra da maçta hatırladım ki Fulham çok fazla ön saha baskısı yapmadı. Fulham da zaten hep kendi yarı sahasında beklemiş Liverpool'u. Liverpool da çok rahat kendi sahasından oyun kurarak oynayabildi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin Fulham Liverpool hakkındaki notlarını duyalım.
Öncelikle çok iyi bir maç değil abi senin söylediğin gibi yani. oyunsal olarak çok iç içe bir maç izlemedik. Bunu işte Liverpool'un kilit oyuncularının yedek kalmasına da bağlayabilirsin. Şimdi baktığımız zaman hem Salah yok, hem McAllister yok. İşte Nunez sayarsak ilk 11 oyuncusu olarak o yok.
Zobozla
Szoboszlai yok. İşte hani Hogomez biraz daha son haftalarda yedek oyuncu konumuna gelmişti ama yine de o yok. Yani baktığımız zaman Jürgen Klopp'un farklı bir şey denediğini gördük veya bir ceza kestiğini gördük ki pek bunu yapmazdı. Muhtemelen yani Atalanta maçlarına bir orada bir nazire yaptı diyebiliriz. Çünkü Salah çok kötü iki maç oynadı Atalanta karşısında. Yani sakatlıktan döndü, erken oynamaya başladı. Bence bundan kaynaklı ama gerçekten çok çok kötü maç oynadı. Belki de bunun biraz cezasını demek istemiyorum. Çünkü Klopp böyle şeyleri çok seven de bir adam değil. Ama galiba cezasını çektirdi. Çünkü yani Salah Liverpool'un bence en kilit oyuncusu ki çoğumuza göre de böyledir diye düşünüyorum. Hatta Premier Lig'in belki de en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Ve hangi senaryoda olursa olsun kötü de maç çıkarsa ben her maçta 11 oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü şampiyonluk yolunda son 4-5 haftada çok kritik maçlar oynuyorsunuz ki Fulham'da sezonda zaman zaman çıkış yapmış bir takım, iyi de bir takım bence. Marco Silva'nın orada bir iyi de bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani Salah'ın bence ne olursa olsun oynaması gerekiyor ama işte Jürgen Klopp böyle bir adam. Yani bir anda böyle kararlar verebiliyor ve sonuç da aldı ne kadar iyi oyun olmasa da. Goller dışında net pozisyon yoktu yani Liverpool tarafında. Çok çok uzaktan şutlarla işte Gakpo'nun işte Diaz'ın falan böyle değişik uzaktan şutlarıyla kilit açmaya çalıştığını gördük. Ama orada işte savunma anlamında her ne kadar aksasa da işte frikik atabiliyor, kilit pasları bilmem nesi. Trent Arnold çok başka bir oyuncu. Yani her ne kadar eleştirirse de o savunma olarak çok çok başka bir oyuncu ve yani savunmasını biraz geliştirdiği anda dünyanın belki de en iyi savunma oyuncusuna falan dönüşebilecek muazzam bir oyuncu yani. Her özel anlamda özellikle her şeyi yapabilen, işte frikik atıyor, muazzam pasör, işte çok iyi orta kesiyor. Yani adamın hücum anlamında yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama işte o savunmadaki o zaafları onu işte biraz da underdog gibi mi yapıyor öyle söyleyelim. Senin de indiğin gibi Jota'nın bence inanılmaz bir maç oynamıştı çıkana kadar Jota. Ama işte ne kadar iyi oynarsa oynasın işte sakatlanıyor çıkıyor. Hatta Klopp ona Firmino varken bile hani Firmino en iyi dönemindeyken bile onu kesip Jota'yı oynattığı dönemler oluyordu. Çok güveniyor ona. Çok da istiyor ki o kadar iyi bir oyuncu ki oynatmanız da gerekiyor. Adam çok iyi bitiriyor. Sahte 9'u çok iyi yapabiliyor. O bağlantı işlerini, o pas işlerine falan da çok iyi. Ama işte ayakta kalamayınca da yani bir şeye yaramıyorsunuz. Bakalım Liverpool bir sonraki maçında Salah'ını, McAllister'ını bunları kullanacak mı Klopp Hoca? Ya da sezonun son düzlüğüne mi hazırlamak için onları dinlendirmek istedi? Çok merak ediyorum. Acaba bir ceza durumu mu var yoksa dinlendirme durumu mu? Açıkçası bunu çok merak ediyorum. Maç hakkında söyleyeceklerim de bu kadar da.
Onlar da çarşamba günü yani yarın Merseyside derbisinde Everton deplasmanına gidecekler. O da onlar için çok kilit maçlardan biri. Bakalım Klopp ne yapacak. Diğer taraftan da şimdi Arne Slot ismi de geçmeye başlamış. Listeye eklenmiş Feyenoord'un hocası. Biraz taraftarlardan acayip de bir tepki var. Arne Slot için pek istekli değiller gibi. Ama bakalım ne olacak ya. Amorim'le görüşmeler bir taraf tıkandı diyor, bir taraf Amorim şu an tam böyle bir mevzuyu açıklamak istemiyor, sezon sonu beklemek istiyor falan deniyor. Muhtemelen
Bence Amorim
Liverpool,
olmalı ya.
yani Liverpool muhtemelen yani Amorim'i beklerken başka seçenekleri de onlarla da görüşmek istiyor, yani bir açık kapı bırakmak istiyor en azından. Hani senle ilgileniyorum tarzı. Başka hocalarla da ufaktan görüşüyor gibi. Yani yaptıkları çok da yanlış bir şey değil açıkçası, ama ben de muhtemelen Amorim'in geleceğini ve Amorim'in gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani Xabi Alonso sonuçta takımında kalacağını açıkladıktan sonra.
Bu arada son bir şey söylemek istiyorum abi. Fulham maçı ile birlikte Liverpool'un sonraki maçı Everton, bir sonraki maçı da West Ham. 3 tane üst üste deplasman maçı oynamış olacak. Bu yüzden de belki kilit oyuncularını dinlendirmiş olabilir. Yani bu ceza durumu tamamen de varsayım olabilir. Bunu da izleyicilerimize küçük bir not olarak düşeyim.
Ya Allah'tan Everton biraz böyle çok deplasman gibi olmuyor. Aynı şehrin iki takımı olunca
Aynen.
hani böyle bir seyahat durumu absürt falan olmayacak, ama gene West Ham deplasmanı için gene Londra'ya gidecekler. Yorucu yorucu yani. Sonuçta Londra'ya iki kez gidiyorsunuz. Şimdi Fulham için gittiniz, evinize dönüyorsunuz. Tekrar West Ham için Londra'ya geri döneceksiniz. Nereden baksanız her türlü yorucu. Kısaca FA Cup maçlarına da değinelim. Önce City Chelsea, yani ben beklediğimden çok daha keyifsiz bir maç gördüm. Normalde
Hı.
City-Chelsea ligdeki iki maçta hele 4-4'lük maç inanılmaz bir maçtı. Yani böyle git geldi ki Chelsea bu sezon City'yi en iyi kafa tutan takımlardan biriydi. Arsenal'den sonra özellikle. Yani Liverpool bile bence bu sene Arsenal ve Chelsea kadar çok zorlayamadı City'yi.
Crystal Palace, Chelsea, işte Liverpool, Arsenal. Yani
Yani
City'nin zorlandığı maçlar bunlar herhalde
ama
sadece.
mesela Crystal Palace'da daha 2 hafta oldu olmadı. Çok rahat geçtiler bu sefer. Hani Crystal Palace deplasmanını. Ama bu sefer yani Chelsea biraz kadro da ilginçti. Yani City maçlarında Sterling'i değerlendirmesi çok daha iyi olurdu. Çünkü Sterling eski takım olduğu için her zaman çok iyi performans sergiliyor. City'ye karşı Chelsea'ye geldiğinden beri. Onun yedek olması şaşırttı. Ondan sonra yani diğer taraftan baktığın zaman orta sahadan bir türlü o Kaysedo olmuyor yani. Hani sezon bitiyor. Ya yani Kaysedo'dan bir tane iyi maç görmedim ben daha oynadığı maçlar içerisinde.
Hep vasat. Kötü
Evet.
değil, iyi de değil. Hep vasat yani. Sürekli vasat performans sergiliyor.
Bir de çok uyukluyor yani ben o çok ilginç geliyor. Bazen öyle bir adam kaçırıyor ki yani pozisyona geç tepki veriyor, geç reaksiyon veriyor. Çok basit sarı kartlar alıyor. Ya sarı kartı alınca da zaten oyunu riske giriyor. 6 numara için bir sarı kart almak zaten çok büyük sıkıntı. Sonuçta sertliği getiren oyunculardan birisin.
Bir de Brighton'da, sözünü bölüyorum abi, uzun
Yok
pas
yok.
konusunda da çok daha başarılıydı. Yani Chelsea'de bunda da çok başarısız. Sürekli deniyor, hiç başarılı olamıyor. Bu da takım oyunu bir anlamda tıkıyor yani.
Öyle ve Fernandez de mesela Enzo Fernandez de geri gitmiş gibi duruyor. Yani geçen sene daha etkiliydi. Daha
Çok üzer
akıcıydı.
birbirlerinin üzerlerine basıyorlar ya. Ben öyle
Evet.
düşünüyorum.
Çok benzer tipte 3 oyuncu var orta sahada. Yani Caicedo, Fernandez, Gallagher bunların hepsi 6'yı 8'i oynayabilen oyuncular. Yani Caicedo evet daha tipik bir 6 ama 8'de de gene pas kalitesiyle iş yapabilecek bir oyuncu. Ve Fernandez de 6'da derin oyun kurucu, 8'de işte Mezzala veya işte box to box oynayabilen bir oyuncu. Gallagher zaten çok iyi bir box to box. Ama
Bir
bunların
tık daha
ikisini
ofansif gelir
aynen
ama
yani Gallagher bunların sayesinde daha da ofansif yönünü bize gösterebiliyor. Ama o da mesela aslında çok böyle bir 10 numara karaktere kayabilecek bir oyuncu değil. Yani Arsenal'in Odegaard'ı gibi bir oyuncu değil. Gallagher tam anlamıyla. Yani böyle bir uyumsuz bir üçlü aslında kağıt üstünde muhteşem duruyor ama şeye gelince, pratiğe gelince olmuyor. Yani bu konuda da mesela Pochettino sınıfta kaldı. Onu söyleyebilirim. Hücumda da yani Nkunku olmadığı sürece bence Chelsea'nin hücumu tıkanacak. Nkunku da müzmin sakata doğru gidiyor yani. Leipzig'de daha sağlıklıydı. Gene sezon 20-25 maç çıkarıyordu ama buraya geldiğinden beri sürekli sakat. Sanki Leipzig biraz kakalamış gibi durdu.
Maçı yok
Chelsea'ye
ya.
Nkunku'yu.
Maçı
Aynen
yok
yani.
ya.
3 tane mi ne maç oynadı? 3-5 maç oynadı ve 2-3 golü falan var yani. Gene hani istatistiksel mantıkta bakarsan iyi ama sonuçta maç oynamadıktan sonra bir anlamı yok. Diğer taraftan da Coventry City'ye çok yazık oldu. Şu arkamda da gördüğün offside pozisyonu benim çok canımı sıktı ama ona da yapacak bir şey yok. Yani çok ucu ucuna bir offside. Coventry City kendine yazık etti. Biraz da tecrübesizlik. Sonda kaçan 2 penaltı. United turu aldı. Bu sezonun bence en utanmaz adamı Erik Ten Hag. Hala saçma sapan açıklamalar yapıyor. İmkanım olsa uçağa atlar gider ağzına bir tane vururdum. Yani bir insan nasıl bir hayal dünyasında yaşar? Gerçek hayatta nasıl polyanlı olunur? İsteyenler Erik Ten Hag'a bakabilir. Manchester finali göreceğiz FA Cup'ta ama ben tek taraflı bir final olacağını düşünüyorum. Sana bırakıyorum sözü.
Abi öncelikle Chelsea maçı şöyle bir maçtı. Hani orta sahalar çok fazla işte çok orta saha mücadelesi gibi oluyor. Ama baktığınız zaman işte bir yandan da kanattan yüklenmeye çalışıyor ki Chelsea'nin bekler zaten oh yani Gusto ile Cucurella cidden yani Premier Lig'de bu ikisini hangi takıma koyarsan koy küme düşer mesela ama Chelsea'de yani mecburiyetten 11 oynamak zorunda kalıyor. Hem Chilwell yok hem Reece James yok. Ya bilmiyorum farklı mı düşünüyorsun ama abi Gusto hem
Chilwell zaten girdikten sonra toparlandı o kanat ikinci yarı.
kesinlikle öyle. Ya Gallagher zaten sol kanatta biraz da yardım etsin diye oraya demek ki koyuldu ki Modric'in yerine. Ama yani Kukureya baba sen zaten Brighton'da da çok daha hücumcu bir adamdın. Ki zaten kanattan devşirme bir oyuncu. Normalde bek oyuncusu değil.
Evet.
Yani hem Gusto hem Kukureya o kadar yani o kadar kötüler ki ikisi de böyle gözüme dünyanın en kötü oyuncusu gibi falan geliyordu. Böyle çok kötülerdi. Ki zaten Manchester City'de işte Grealish ile Bernardo Silva'sıyla delik deşik ettiler. Yani Chelsea'nin kanatlarını delik deşik ettiler. Üretim var mıydı diyeceksiniz. Bence yeteri kadar üretim yoktu ama gerçekten delik deşik oldular. Yani Chelsea'nin hiçbir şey yapamadığını gördük. Stoperler yardıma gidiyor bu sefer. Kaysa'da geriye geliyor. Bu sefer de gömülmüş oluyorsunuz. City'nin istediği oluyor. Bu sefer de yani Manchester City'nin %62 gibi bir top oynama yüzdesine sahip olduğunu görüyoruz. Yani modern futbolda beklerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlatan bir maçtı bize. Her ne kadar iyi bir maç izlemesek de. Onun dışında Pep Guardiola'dan da City ve özür dilerim, Foden ve De Bruyne'yi birlikte oynatma deneyi gördük. Yani genelde onları birlikte kullanabileceğini düşünüyorduk ama etkili bir şekilde aynı anda oynadıkları çok fazla maç yoktu.
Özellikle
Ama artık
merkezde birlikte görmüyorduk. Foden daha çok kanatta
kesinlikle
oluyordu.
kesinlikle Silva yedek kalıyordu, Foden sağa geçiyordu gibi şeyler izliyorduk. Merkezde ikisini birlikte gördük. Açıkçası pek de olmadılar. Çok birbirlerine bastılar gibi geldi ki De Bruyne'nin çok da iyi oynamadığı, özellikle ikinci yarısında bir maç izledik. Orada Haaland'ın yokluğunda biraz da bitiriş ve organizasyon anlamında sıkıntı oldu ki Haaland'ın kesildiği senaryoda ben organizasyonu biraz daha çıkacağını düşünüyordum ama takım da artık Haaland'la oynamaya oldukça alışmış gibi geldi. Onun
Haaland
dışında pek...
biraz rakip savunmayı da yordu, iyi alan açtığı için, yani bir fizik getirdiği için oraya, ona
Kesinlikle.
alışmışlar. Alışmışlar yani. Alvarez'le olmadı bu sefer.
Orada bir diğer nüans da Stones'u 46'da oyuna sokmasıydı ikinci devrede. Yani çok onu da şaşırtıcı buldum. Çünkü Stones bence o kadar da kötü bir maç çıkarmıyordu ki Diaz'ı aldı. Orada üçlüye döndü. Akanji'yi biraz daha öne çıkarttı. Yine de yani çok istediğim benim yani beklediğim şey değildi ve çok da sonuç aldığını düşünmüyorum. Onun dışında Chelsea tarafında bir de bekler dışında Madueke'yi yani yavaş yavaş Pochettino 11'e atmaya başlıyor onu ama yani 6-0 kazandıkları Everton maçında adam hiçbir şey yapmadı. Gol de yok, asist de yok. Yani bir iki delice hareketi var. Ya 6-0 kazanmışsın değil mi? Kanat oyuncusun. Bir tane asistin olur, bir golün olur yani. Ve bu adamı oynatmaya devam ediyorsun yani. Ya gerçekten çok garipsiyorum. Hani Sheffield maçı biraz iyiydi. Ondan sonra oynamaya başladı zaten ki Sheffield maçında da mecburiyetten oynamıştı. Abi o zaman Mudryk'i oynat. O kadar para verdin yani. Madem hiçbir şey yapmadan bu adamları oynatabiliyorsa. Yani Chelsea'de çok oyuncu var ama hiç oyuncu yok gibi bir şey. Yani o kadar garip bir takım ki. Yani izlediğiniz zaman birlikte bir takım gibi gözükmüyorlar. Bazen iyiler, bazen kötüler. Özellikle mesela iddia oynayanlar asla ben Chelsea'nin oynamamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kimin oynayacağı belli değil, ne yapacakları belli. Jackson bir maç önce şov yapıyor. Bu maçta iki tane karşı karşıya kaçırıyor mesela. Kaçırdığı adam da Ortega yani. Sen City'ye karşı iki tane pozisyon buluyorsun karşı karşıya. Onları da atamazsan yani elenmen çok normal geliyor bana. İşte Cole Palmer haricinde ve yani biraz da Gallagher haricinde stabilin üzerinde oynayan oyuncu yok. İşte kaleci mevkisi bir anda Petrovic'e kaldı. Yani Chelsea o kadar saçma sapan bir takım ki yani yeniden yapılanma gibi ama değil. Hocaların ne yapmaya çalıştığını yavaş yavaş anlamamaya başladım. Sezon başında anlasam da artık ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum çünkü yani çok fazla oyuncu sakatlanıyor ve bunu artık oyuncuların şeyine de bağlamak istemiyorum. Her hafta 8-9 kişi yok ve sürekli değişiyor yani. Bir öyle 8 yok, bir bu 8 yok, bir o yok, bir bu yok. Yani gerçekten hiçbir stabilize İşte düzenli bir performans, düzenli bir efor hiçbir şey yok. Yani Chelsea böyle gider artık yani. Bu derin bir temizlik, derin ve iyi bir temizlik yapılmadığı sürece her sezon 20 tane adam gelir, 20 tane adam gider. Sürekli böyle şeyler izleriz yani. Bakıyorsun abi sakat listesine yine 8-9 tane sakat. İşte Nkunku'su yok, Okocukbusu bilmem nesi yok. Onun dışında Grealish'in çok iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Doku'da girdikten sonra iyi bir maç çıkardı yine. Zaten onlar Gusto'yu da ekleşik ettiler. Yani Gusto'nun da bu seviyelerde aksayacağını görmüş olduk. Bence sene sonunda Türkiye piyasasına bile düşebilir. O kadar kötüydü yani. Oynadığı bütün maçlarda bu sene hemen hemen kötüydü. Bu maç özellikle kötüydü. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir de yani Çolabat'tan stoper olmaz. Onu da görmüş olduk. Yani mecburiyetten oynuyor evet. Ama yani adamın hiçbir stoper özelliği yok. Yani biraz ayağı iyi. Onun dışında ne kesicilik olarak ne agresif olarak yani kardeşi de çok matah bir oyuncu değildi. Kendisi de çok matah bir oyuncu değil. Niye Chelsea'de forma giyiyor? Neden forma buluyor? Bilmiyorum. Yani Chelsea altyapısında hiç yok mu başka Çolabat dışında oynayacak stoper veya Disasi bu kadar mı kötü de bu adam oynuyor? Yani Pochettino'ya çok fazla soru sormak isterdim eğer basın toplantısına katılma hakkım olsa. Gerçekten bunları her maç sonu soruyorlar biraz. Ama işte açıklayıcı bir şekilde işte sakatlıklara bağlıyor. Ona buna bağlıyor. Böyle derin bir açıklama hiçbir zaman göremiyoruz. Yani Chelsea hakkında söyleyeceklerim bu kadar. City zaten Şampiyonlar Ligi'ne elendikten sonra FA Cup artı Premier Lig'i almaya çalışıyor. Pep Guardiola'nın da bu sezonu bir an önce bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hoca da biraz kenarda daha agresifleşmeye başladı. Bu onun için çok da iyi bir durum değil. Çünkü ne zaman agresifleşirse kararları o kadar saçmalama seviyesi o kadar artıyor hocanın. Söyleyeceklerim bu kadar abi.
O
Sen bir şey
zaman
ekleyebilirsin.
çok kısa bir Coventry United şeylerini de alayım. Son sözlerini de alayım. Yavaştan kapatalım.
Yani Coventry sezonun en büyük sürpriziydi FA Cup'ta. Yani eledikleri sürekli büyük takım eleyerek geldiler buraya ve işte Antalyaspor'dan giden Hacı Wright. Ben bunu yani çok garipsiyorum mesela. Bu adam Antalyaspor'da çok iyiydi. Yani sen görmüyorsun bunu. Gidiyorsun forvet alman gerekiyor. Mesela Fenerbahçe için, Beşiktaş için. Abi forvet alman gerekiyor. Önünde bir adam var. Niye almıyorsunuz? Niye değerlendirmiyorsunuz? Bak git Championship'e. Yani gidip Manchester United'a karşı en üst düzeyde bile çok çok iyi oynayabiliyor ki zaten milli takımın da forveti.
Evet.
Coventry'yi bu sezon sadece FA Cup maçlarını izleme veren çok çok başarılı buldum. Umarım Premier Lig'e de çıkarlar yani böyle bir yapının. Brentford'dan sonra yine böyle hafif düşük bütçeli ve scout transferlerinden oluşan bir yapının başarılı olduğunu düşünüyorum. Orada Sims'i çok beğendim muhtemelen. Büyük takımlara transfer yapacaktır zaten. Manchester United'ın da eşekti yani. 3-0'dan kaç tane maç verdin kardeşim? Bu kadar da mı? Bu
70'ten
kadar mı
sonra
olur ya?
3 gol yiyorsun
Ya
yani.
bu kadar mı olur ya? Bir de alt ekibine karşı yiyorsunuz. Bir de yani maç bitti diye en kötü oyuncuları oyundan çıkarıyorsun. Ondan sonra patır patır gol yemeye başlıyorsun falan. Bir de Fernandes'e zoom atıyorlar. Çok garip de onlar da. Yani Manchester United'ın elemesine ben üzüldüm açıkçası. Çünkü elenmeye çok hak etmişlerdi. Coventry'e de yazık oldu. Çünkü yani penaltı bence tartışılabilir bir penaltı. Yani kazandıkları son dakika penaltı. Ama yine de bence maçın genelinde 3-0'dan geri dönüşleriyle birlikte maçı biraz da ortalamışlardı hani kazanma şeyi olarak. Ama bir yönden de City United her zaman büyük bir derbidir, Manchester derbisi. Bu yüzden ikisinin finali de bence güzel olacak. Yani Ten Hag da bu kadar kötü performanstan sonra bu sezonu bir kupayla tamamlarsa cidden futbolun cilvesi mi diyelim buna ya da şansı mı diyelim. Bu tarz şeylere bağlayabiliriz. Garip bir sezondu. Onlar adına böyle de bitecek gibi gözüküyor. Bakalım alabilecekler mi kupayı? Pek zannetmiyorum ama yani.
Bakalım bakalım göreceğiz. O zaman programın burada sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Uğurcan.
Ben teşekkür ederim abi.
Haftaya tekrar görüşmek üzere.